Ayrım 14. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 170. Sizden araştırma yapmanızı istediler. Evet, şimdi bakın, Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıda yazıyı okuyor. NATO memleketleri arasında dayanışmayı takviye ve Avrupa İttihadı AB fikrini yaymak maksadıyla İngiltere'de bulunan teşekküllerinden United Kingdom Council of European Movement'ın yeni faaliyete başladığı bildiriliyor. European Atlantic Group'un yayını European Atlantic Review adlı derginin tahrir heyeti başkanı Lord Duncan, bizim Londra basın ateşeliğimize müracaat etmiş ve NATO üyesi bulunan memleketler için hususi nüshalar neşredildiği halde memleketimiz hakkında böyle bir nüshanın henüz yayımlanmamış bulunduğuna işaret etmiş. Derginin Türkiye nüshasında Türkiye'de devlet hükümet sistemi, Türkiye'nin NATO camiası ve Avrupa'daki rolü, Türkiye ekonomisi, dış ticareti, hükümetimizin Kıbrıs meselesi görüşü hakkında makalelerin ve tarihimizin ana hatları, milletimizin hususiyetleri, kültür ve sanatımız ile ilgili diğer müteferrik makalelerin ihtiva etmesi düşünülmüştür. Arkasından basın ateşeliğimizle işbirliği halinde BBC ve Independent TV servislerinde özel Türkiye programları tertip edilecek. Buraya gönderilecek makalelerin bir kısmını benden istiyorlar. Bu çok önemli bir vesikadır. Görüyorsunuz, o zaman Avrupa, NATO üyesi Türkiye'ye nasıl önem veriyor? NATO'nun önemini koruduğu o günlerde. Bu şansı kaybettik. Şimdi o şansı yeniden yakalamak için uğraşıyor her gelen hükümet. Sizce Ecevit nasıl bir devlet adamı? Ecevit başbakan iken süreç devam etti. Ecevit'in nasıl siyasete girdiğine ve parladığına bakarsak, İnönü her gördüğü gence tavsiye ederdi. Lisan öğren, İngilizce öğren, Fransızca öğren, kendisinin Fransızcası vardı. Lozan'da güçlük çekmişti. Ecevit ise kolej mezunu, Rahşan Hanım'da. Galiba Ecevit'in Ulus gazetesinde yazı yazmasında İnönü teşvik etti. Ulus'ta zamanla Ecevit köşe yazarı oldu. İnönü'ye saygısı var, zamanla Halk Partisi içinde tanındı. 1 Aralık bursla Harvard'a gitti. 1957. Kissinger'ın Political Science ağırlıklı merkezinde dış politika üzerinde çalıştı. Orada ilk kez genç Ecevit ile tanıştım, biliyorsunuz. Sonradan Kissinger Başkan Nixon'a müşavir oldu. Kissinger o zaman Harvard'da Huntington gibi Political Science üstadı sayılıyor ve hükümete fikirleriyle yardım ediyor. Mesela Çin ile Amerika arasındaki buzların çözülmesi, Rusya'ya karşı yakınlaşmaya evvela Kissinger ortaya atmıştır. Amerikan politikasında büyük ağırlık kazandı zamanla. Dışişleri Bakanı oldu. Ecevit onun desteğiyle ilk kez ABD'ye davet edildi. Sonraları Ecevit Halk Partisi'nin kalıplaşmış altı oka bağlı, memleketin sosyal meselelerini görmeyen basma kalıpçı bir grup haline geldiğini iddia etti. Onlardan ayrılarak yeni parti kurmaya kalktı. Onun fikir arkadaşı Veli Dedeoğlu'ydu. O zamanlar biliyorsunuz toprak meseleleri ve işsizlik dolayısıyla bir tedirginlik vardı toplumda. Mesela şapka inkılabı güzel gidiyor fakat şapka inkılabından önce ilgi duymamız gereken köylünün yaşam şartlarıdır diyor Ecevit. Karnı aç, ekonomik güçlükler içinde. Sosyal ve sosyalist fikirleri müdafaa etmeye başlayınca parti ileri gelenleriyle çatıştı ve kendi partisi DSP'yi kurdu. İnönü'ye karşı cephe aldı. Kastamonu'ya gittiği zaman kasket taktı. Şimdi bütün onun taraftarları kasket giyer. Gülüyor. Emekli memurlar kasket giyer. Baktı, köylü arasında hiç kimse şapka giymiyor. Köylünün krediye, ekmeğe, teknolojiye ihtiyacı var diyor. Hakikaten o zaman sosyal meseleye eğilen bir politikacı olarak büyük ün kazandı ve başbakan da oldu sonra. 1973-76. Yıllar sonra Amerika'yı tanınmış bir devlet adamı olarak ziyaret etti. Orada görüştük. Siz Chicago'dayken mi? Evet, New York'ta 1976'da ziyaretinde saldırılarda bulundular Ecevit'e. Oradan Chicago'ya gelip Chicago Üniversitesi'ni ziyaret etti. Kendilerini karşılamak için Chicago Hava Meydanı'na gittim. Ecevit ile eski tanışıklığımız var. Sonra arabaya beraber bindik. Rahşan Hanım anlatıyor. Türk köylüsünü bilinçlendirmek lazım. Bunun için ben bir beyanname bastırdım. Köylülere dağıtacağım, söylüyor. Sol hareketler o zaman gençler arasında çok yaygındı, biliyorsunuz. Ecevit siyasi mücadelesiyle sosyal güvenliğe ait bir takım reformların yapıcısıdır. Büyük hizmeti olmuştur işçi sınıfına. Öbür taraftan Halk Partili İnönü ekolünden gelen bir politikacı olarak kültür ve din meselelerinde biraz katı tutum alıyor. Mesela meclisteki protesto tarzını tasvip etmedim. Hangisini diye sorarsam? Türbanlı Merve Kavakçı ile Nazlı Ilıcak geldiği zaman. Başbakanın yapacağı şey mecliste inzibat, güvenlik var. Çağıracak ve Merve'yi ihtar edip çıkartacak. Ne yaptı? Bütün DSP milletvekillerini aldı arkasına ve o zamana kadar meclisin hiç görmediği biçimde çık dışarı, çık dışarı diye bağırmaya başladılar. Mecliste insan tüylerini ürperten karşılaşma. Ecevit bu katı tutumunu sonra da devam ettirmiştir. Cumhurbaşkanımız anayasayı önüne fırlattığı zaman hemen dışarı çıkıp mikrofon alıp milleti tahriki. Bu da meclis içinde halledilecek bir şeydi. Arkasından büyük iktisadi kriz başladı. Sebepleri başka. Derin ama bu hadise krizin patlamasına neden oldu. Birdenbire borsa spekülatörleri memleketi soydular. Demek istiyorum ki Ecevit sert tavırlı bir politikacıdır. Son seçimler halkın bunu nasıl karşıladığını gösterdi. Çok faydalı büyük işler yapmıştır tabii. Kıbrıs çıkarmasındaki milli kahraman sıfatını fazlasıyla benimsemiş görünüyor. Ben hatırlıyorum, İstanbul Postanesi önündeki satıcıların sattıkları kartlarda Kıbrıs Fatihi olarak kutlanıyordu Karaoğlan. Gerçek anlamda çok vizyon sahibi olmadığını gösteriyor galiba aynı zamanda. Bir şey hesaplanınca bütünü göremiyorsunuz, malum. Mühim nokta şudur bence. Ecevit koalisyon zamanı milletin bütününü ve günün şartlarını düşünerek uzlaşmaya götüren bir politika yerine bunalımlar doğuran bir tutum benimsemiştir. Buna karşın bakın 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel uzlaşmacı, şartlara göre politika oluşturan dengeli bir siyasetçidir. Ben tarihçi olarak şunu söylemek istiyorum. AB meselesinde Yunanistan'ın oyununa geldik, geliyoruz. Peki AB ile ilgili sizden istenen yazıları hazırladınız mı? Evet, istenen yazıları hazırladım ve gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği tarihinde bizim de bir tuzumuz vardır. Maalesef hala uğraşıyoruz. Yunan orada oldukça bizim için AB'ye girmek çok güçtür. Türkiye karşısında bu üstün durumunu terk etmesine hiçbir Yunanlı razı olmaz. Sizce AB'ye katılmak ille de gerekli midir? AB'ye katılmak çok gereklidir. Yunanistan'ı nötralize etmek ve memlekette birlik ve tam demokrasinin yerleşmesi için. İlla birinin bize bir şeyleri yaptırması mı lazım? Kendi başımıza yapamaz mıyız? Bakın, Tanzimat'tan beri Avrupa'nın baskısı ile insan hakları, o zaman Hristiyan azınlık hakları ve yarım yamalak demokrasiyi almaya çalıştık. Hiç kendi kendimize karar verip harekete geçemiyor muyuz? Tabii, sebebi de şu. İkinci meşrutiyeti yapan ikinci Abdülhamit'i tahttan indiren subaylardır, ordudur. Vatanı istiladan kurtaran subaylardır, ordudur. Memleketimizi batılı bir toplum haline getiren ordudur, Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal bütün reformların bekçiliğini ünlü gençliğe hitabesiyle gençliğe bırakmıştır. Hitabe adeta ikinci bir anayasadır. Bunu Harbiyeli okuyor. Atatürk'ün kurduğu rejimi kurtarmak vazifesi son kertede bana verilmiştir diyor. Harbiyeli diyor da gençlik bilinçsiz mi? O şuuru verememiş miyiz tüm gençlere? Evet ama meclis ve anayasa dururken memleketi rejimi kurtarma vazifesini hiçbir kurul üzerine almaz. Bu demokrasiye aykırıdır. Darbe arkasına darbe gelmiştir Türkiye'de. Bir İngiliz gazetesi yazmıştı. Türk demokrasisi hastadır. Bir darbeler demokrasisidir diyor. Bizim tarihi gerçeğimiz bu. İlla başkalarının bize dayatması mı lazım? Bir bekçi istiyoruz. Ya Avrupa ya ordu olacak. Çıkar yol seçimlerdir. Çok şükür Orta Doğu'da serbest halk seçimleri gerçekleştiren ilk memleketiz. Erbakan başbakanken tehlikeli bir manevra yapmak istedi. Askeri, yani subayın emrindeki eri ayırmak için bir takım beyanlar yaptı. Her bir alayda bir cami, namaz yeri yapılması gibi teklifler yapıldı orduya. Yani eri komuta heyetine karşı kışkırtmak istedi. Bu çok tehlikeliydi. Onun için Erbakan'ı çok hatalı buluyorum. Bugün yine bir parti başkanıdır ama Türk halkı olgunluğunu gösteriyor. Siyasi açıdan demek ki illa bekçi istiyoruz sonucu çıkıyor. Başlangıçta anlattım. Sosyologlar diyor ki bir toplumun başka bir kültüre tam adapte olması kanunla zorla olmuyor. Bir sosyal gelişme meselesi bu. Bu gelişmede istediğiniz modelden tamamen farklı neticeler verebiliyor. Afrika ve Arap memleketlerinde demokrasi bir türlü yerleşemiyor. Batılılaşma olamıyor. Çünkü yerli kültürü aşmak, kökünden değiştirmek, fabrika yapmakla, demiryolu yapmakla olmuyor. Hatta ileri gidersek ucube çıkıyor. Evet, Türkiye'de bir bakıma da böyle. Samuel Huntington, son olarak parçalanmış, kamplaşmış ülkeler diye tanımlıyor bu gibi toplumları. Siz türban takmıyorsunuz, gülüyor. Ama birçok türban takanlar var yolda. Selamlaşmak için selamun aleyküm diyor. Siz merhaba diyorsunuz. İşte Huntington bu tip toplumlara kültürce bölünmüş, parçalanmış toplumlar diyor. Haklısınız. Biraz geri dönelim. 1955, 6-7 Eylül'de İspanya'daydım demiştiniz. 6-7 Eylül olaylarını orada mı duydunuz? Dönüşte o hadise olmuştu. İstiklal Caddesi'nde dükkanların kepenkleri ve camları yere indirilmiş o perişan hali gördüm. Varlık vergisi kanunu Osmanlı devrindeki avarız vergisine benzer. Cumhuriyet devrinde birçok Osmanlı adet ve politikası devam etmiştir. Tanzimat devrinde yapılmış kanunlar halen devam ediyor. Bilhassa yargıda. İşte 2004 onları değiştirmeye çalışıyoruz. Avarız vergisi nedir? Avarız vergisi şudur. Harp zamanı olağanüstü ihtiyaç kendini gösterdiği zaman devlet ek vergiler ve hizmetler isteyebilir. Bu fevkalade vergilere avarız vergisi denir. Fakat bunun karakterini değiştirdi bazıları. Dediler ki kendisini Türk toplumunun parçası saymayan sözde azınlıklara, madem ki Türkiye'nin sırtından para kazanıyorlar, hepsi zengin, onlardan fazladan vergi alalım diye bir vergi koydular. Zengin Yahudi, Ermeni, Rum iş adamından ölçüsüz vergiler aldılar. Çoğu iflas etti. Zengin olmayanlardan da mı alındı bu arada? Tabii, vermeyenleri de Aşkale'ye sürdüler. Bu hakikaten Osmanlı geleneğinin kötü bir uygulamasıydı. 1955'ten varlık vergisinden önce İstanbul'da hayli Rum, Yahudi vardı. Terk ettiler yurdu. Evet hocam, siz İspanya'ya niye gitmiştiniz? İspanya'da onomastik ilimler üzerine bir kongre için davet almıştım. Onomastik ne demek oluyor? Onomastik, şahıs ve yer adlarını bir belgeye olarak yorumlamaktır. İnalcık olabilir mi mesela? Evet, gülüyor. Bu adı neden almış? Batılılar Hristiyan adlarını alıyor. Hristiyan havari adlarını. Paul, John gibi din kültürünün devamı. Mesela bizde ilk Osmanlılar zamanında peygamberin gazalarında sivrilen kahraman biri olarak Hamza'nın adı çok kullanılırdı. Yani şahıs isimleri belli bir toplumdaki eğilim ve zihniyeti yansıtan bir belgedir. Onları tasnif ederek bir takım sosyolojik neticeler çıkarılabilir. Yer adları çok önemlidir. Belli bir yer adı tarihi bir devrenin yahut kuruluşun damgasını taşır. İsim araştırmalarına onomastik denir. İzini sürebiliyorsunuz böylece. Evet, mesela 1. Haçlı Seferi'nde İznik önünde katliama uğrayan Selçuklu askerleri belli bir mezarda gömülmüştür. Türkler geldikten sonra onlara bir mezarlık yapıyorlar. Bugün o köy yaşıyor. Guristan deniyor. Mezarlık demektir. Kimse ismin nereden geldiğini bilmiyor. Başka bir misal vereyim. Osman Gazi İznik'i almak için Karatig'in hisarını ele geçirmek zorundaydı. İznik'e yakın gayet verimli bir ova içinde Karatig'in kalesini alınca İznik'i aç ve susuz bırakırsınız. Köyün adı o zaman Karatig'in. Çünkü o kaleyi 1080'lerde Karatig'in adında bir Selçuklu emir almış ve ismini koymuş. Zamanla G'ye düşüyor ve şimdi adı Karadin. Gittim oraya. Köylü dedi ki biz Karadin Akdin istemiyoruz. Biz kara değiliz, kabul etmiyoruz. Müracaat ettik, değiştireceğiz köyümüzün adını. Gülüyor. Açıkladım. Sizin isminiz tarihi bir isim. 1000 sene önceye giden bir Selçuklu kumandanının ismidir. Tam ismi de Karatigin'dir, dedim. İzah ettikten sonra kani oldular herhalde. Bu surette birçok köyün ismi değişti. Kızılköy, Kızıltaş vardı. Kızıl, komünizmin sembolü olduğu için bütün Kızıl adı taşıyan köylüler müracaat etti ve değiştirdiler isimlerini. Halbuki Ankara'da bir mahallenin adı Kızılbey. Kızılbey, 1. Alaaddin Keykubat zamanında Bizans'a karşı Ankara'dan hareket eden gazilerin lideri. Mahallenin adını, mescidin adını hepsini değiştirmeye kalkıyorlar. Gülüyor. Yer adları tarihi bir kanıttır. Şimdi bu davranış genel bir cereyan halini aldı. Şuursuzca tarihimizi tahrip ediyoruz. İspanya'da onomastik kongresine dönersek. İlginç tarihi bir yerde toplandık. Eski imparatorluk merkezi Salamanca'daydı. İspanya'yı sevdiniz mi? Çok sevdim İspanya'yı. İspanyol arşivlerinin saklandığı Simancas'a da gittim. Simancas arşivi örnek bir arşiv. Ne açıdan? Vesikalar kataloglanmış. İstediğiniz her şeyi hemen getiriyorlar. Barbaros Hayrettin, Tunus'a taarruz ettiği zaman yerli Arap hanedanı Beni Hafs İspanyollarla işbirliği yapmış. İttifakın Arapça anlaşmaları oradaydı. Mikrofilm olarak aldım. İngilizler bu arşivden Akdeniz'i ve İngiltere'yi ilgilendiren vesikaları toplayıp tercüme etmişler. Calendar of State Papers'ın Spanish serisi vardır. Yaklaşık 25 cilt. Simancas İspanyol arşivinde büyük bir Alman tarihçisi ile tanıştım. O tarihte o kadar tanınmış değildi. Kimdi o? Profesör Hermann Kellenbens. Kellenbens topaldı. İkinci Dünya Harbi'nde Hitler'in Rusya'ya sevk ettiği ordularda hizmet görürken ayağını kaybetmiş. Kellenbens ile yıllar sonra Münih'te buluştuk. O zaman Almanya'nın bir numaralı iktisat tarihçisi olmuş. Bilhassa 16. yüzyıl uzmanıydı. Birkaç sene önce öldü. An Economic and Social History of Ottoman Empire'da onun çalışmalarından istifade ettim. İlk defa Almanların Doğu Akdeniz ticaretine iştiraklerini ele alan bir tarihçidir. Onun formüle ettiği bir gerekçe de şudur. 16. yüzyılda büyük kapital ve büyük ticaret baharat üzerinedir. Neden? Çünkü o dönemde ağır malların iletişimi son derece pahalıdır. Yükte hafif pahada ağır maddelerin ticareti hakim o zaman. Mesela Endonezya'dan biz bugün tahta ithal ediyoruz. Tabii o zamanki olanaklarla bunun imkanı yoktu. 16. yüzyılda Hindistan ile ticarette kıymetli taşlar, baharat, kıymetli kumaşlar ve oraya has boyalar ticareti önemliydi. Bugün daha çok tat amaçlı kullanıyoruz ama o zaman başka amaçları vardı baharatın. Mesela yiyecekleri uzun süre muhafaza ediyorlardı bildiğim kadarıyla. Muhafaza evet ama asıl ilaç için. Avrupa'ya yılda 30 bin kantar, yaklaşık 1600 ton baharat ithal ediliyordu. Osmanlılar Suriye, Mısır ve Basra'ya hakim olunca Avrupa'nın tek elini kırdılar. Hint okyanusunda gemileriyle Orta Doğu Hint ticaretini ihya ettiler. Osmanlılar da 30 bin kantara yakın baharat ithal edip dağıtıyorlardı. Bugün Araplar mektep kitaplarında der ki Osmanlı geldi, bizim geri kalmamızın sebebi budur. Aslında Osmanlıların bu ticareti ihya etmeleri sonucu olarak Kahire, Halep, Şam, eski Arap şehirleri nüfus ve ihtişamını devam ettirdi. Araplar bunu görmezler. Şimdi bizim An Economic and Social History'yi tercüme ediyorlar Beyrut'ta. Herhalde gerçeği görecekler. 1958'de Münih'e Bizantinistler Kongresi'ne gittiniz. Okuduğuma göre ilginç şeyler yaşamışsınız. Neler oldu kongrede? Bizantinistler Kongresi bir bilimsel toplantıdır ama Yunanlıların megalo ideasına yansıttıkları bir gösteriye dönüştü kongre. Yunanlar sizce gerçekten kendilerini Bizans'ın devamı olarak mı görüyor? Evet, Bizans'ın varisi gibi hissettikleri bir gerçektir. Bugün sıradan bir Yunanlı ile konuşursanız megalo idea, Bizans'ı ihya etmek, İstanbul Patrikliği'nde Bizans'tan beri devamlılık ve evrensellik iddialarını duyarsınız. Hala bu hava içindedirler. Münih'teki konferansta bunun canlı bir kanıtına tanık oldum. Münih Katolik bölgesi olduğu için açılış nutkunu Vatikan'ı temsil eden Alman kardinal verdi. Daha çok dini hislerle konuştu ve Yunanlıların milli hislerini okşayan sözler sarf etti. Kardinal sözünü bitirirken şöyle bir cümle kullandı. Hristiyanlığın yıldızı günümüzde Ayasofya kubbesinin üzerinde hala parlamaktadır. Aynen bu şekilde. Bizantinistler çoğunlukla biraz da meslek icabı Yunan emellerine sempati duyuyorlar. Hazır olan yüzlerce Rum ve Bizantinist ayağa kalktı ve bu sözlere dakikalarca alkış tuttu. Coşkularını çılgınca alkışlayarak gösterdiler. Siz ne yaptınız? Tabii sinir oldunuz. Tabii ki alkışlamadım. Türkler büyük masraflarla devamlı tamir yapmasaydı bugün Ayasofya cami çoktan yerle bir olurdu. Osmanlı olmasaydı, korumasaydı değil mi? Tarihçi olarak vesikalara dayanarak bunun gerçek olduğunu söyleyebilirim. Fatih Ayasofya'yı şehrin cami-i kebiri ilan ettikten sonra buraya büyük vakıflar, köyler vakfetti. Bir kere İstanbul'daki bütün Hristiyanların cizye vergilerini bu caminin geliri olarak vakfetti Fatih. Senede vakıf geliri bazen 13 bin altına yükseliyordu. Bu para ile tabi camideki hizmetlilere, müezzinlere, imamlara maaş veriliyor fakat aynı zamanda tamirine sarf ediliyordu. Osmanlılar sırf Ayasofya'nın bakımı için bir mimar tayin ettiler. Saray kapısına bakan duvarlar zayıf olduğu için Sinan bugün gördüğümüz payendeleri koydurdu. Kubbe defalarca tamir edildi. Bir kelimeyle Ayasofya bugün ayakta ise Osmanlıların bu bakımı sayesindedir. Kardinale karşı çıkıp o yıldızı biz parlattık diyebilirdim. Gülüyor. Üstelik bilindiği gibi Osmanlı döneminde freskler ve mozaikler üzeri ihtimamla sıvandığı için yeniden ortaya çıkarılabildi, tahrip edilebilirdi. Sadece üzerini kapattılar. Sıva yaptılar biliyorsunuz. Ayasofya'nın tarihini ve mimarisini birkaç büyük ciltte yazan Amerikalı Robert von Nies ile de tanıştım. Türk işçileriyle beraber çalışan ünlü tarihçi bir gün dedi ki, Türkiye'de en lezzetli yemeği işçilerden öğrendim. Tamir için Türk işçilerini kullanıyor. Onlar da öğlen olunca karpuz ve beyaz peynir ekmek yiyorlar. Bir aralık o da onlara katılmış. Bu kadar nefis öğlen yemeği yoktur diyordu. Gülüyor. Kendisi Princeton Üniversitesi'nde profesördü. Zavallı kanser hastasıydı. Fakat muazzam eseri olan o kitabı tamamladı. Ben o zaman Ayasofya'nın hikayesini söylemedim tabii ona. Patrick bugün, Patrick'liğin sanki kendiliğinden kesintisiz devam ettiği iddiasındadır. Patrick neden İstanbul'da bırakıldı anlatayım. Meşhur olay değil mi hocam? Fetih'ten sonra Patrick kalıyor hem de yetkileriyle. Hayır, kalmıyor. İstanbul'un fethiyle beraber Bizans'a ait bütün resmi, dini makamlar resmen ortadan kalkmıştır. Kesinti mutlaktır. Patrick'e göre kesintisiz. Fatih herhangi bir devlet hizmetlisi gibi Papaz Scholarius'a patriklik beraatı vermiştir. Beraatta kendisini nasip ettim, tayin ettim diyor. Bu bir sözleşme değil, bir resmi tayindir. Sansinot denilen Metropolitler Meclisi'nde metropolitler arasından bir patrik seçilir. Bu seçim neticesini devletin başı sultana götürürler. Sultan tasdik eder ve onun otoritesini icra etmesi için bir beraat verir. O beraatı vermezse patriğin halk üzerinde hiçbir icra etkisi yoktur. Öbür taraftan bir kargaşa olur. Patrik müşkül bir durumda kalırsa devlet memurları, Yeniçeriler onun hizmetinde yardım ederlerdi. Yani patriklik tamamen Osmanlı Devleti'nin bir resmi makamı durumundaydı. Fatih niçin yaptı bunu? Evvela Osmanlı Devleti'nin karakterini iyi bilmek lazım. Osmanlı Devleti dinler, cemaatler arasında ayrılık yapmıyordu. Osmanlı Devleti cemaatler üzerinde bir hakimiyet şemsiyesi durumundaydı. Halk hangi dinden, hangi cinsten olursa olsun sultana karşı gelmedikçe onun himayesine mazhar olurdu. Herkesi himaye eden bir hakimiyet şemsiyesi. Mesela ayak takımı Yahudi mahallelerine, Hristiyan mahallelerine taarruz etmesin diye her büyük şehre bir Yeniçeri garnizonu yerleştirilirdi. Bu garnizon o şehrin hisarında oturur ve katiyen öteki devlet hizmetlileri veya şehirliyle temas etmezdi. Orada bir dizdarın yönetiminde Yeniçerinin başlıca vazifesi polislik, başka dinden olan cemaatleri korumaktı. Ayak takımı Yahudi mahallesini yağmalamak için yangın çıkarıyor, kundaklıyor. Bunları devlet takip ederdi. Bugün tolerans diyorlar. Aslında devlet kendi menfaati için yapıyor. Bu cemaatler olmasa devlet hazineye vergi toplayamazdı. Bugün tolerans dense de aslında akıllıca bir politika uyguluyor. Akıllıca bir politika, yoksa bunu modern anlamda tolerans kavramı olarak açıklayamazsınız. Ama sonuçta o gerçekleşiyor. Sultan hakimiyetini tanıyan herhangi bir cemaatin korumacılığını üzerine alır. Onun için yüzyıllarca Rumlar İstanbul'da, Cenevizler Galata'da yaşadılar. Ne zaman milliyetçi çağ geldi, taassup da geldi. Rum Türk'ü, Türk de Rum'u kendisinden saymadı. Milli devlet içinde Rumlar ve Patrik de kendilerini Türk saymadı, düşman saydı. Şunu da ekleyeyim. Bugün Yunanistan, İstanbul'dan, Batı Anadolu'dan, Pontos'tan ayrılan Rumları geri getirmek için çeşitli faaliyetlere girişmiş. İstanbul Patrikliğine evrensel bir makam niteliği kazandırmak için planlı faaliyete başlamıştır. Bazılarının zannettiği gibi bu bir vehim değildir. Tarihi olarak gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi gösteriyorlar o zaman. Benim de katıldığım Bilkent'teki seminer dersinizde belgesine başvurarak Fatih'in fermanını aslında okumuş ve evrensel olmadığını ispatlamıştınız. Keşke iddialara sizin gibi belgelerle cevap verilebilse. 14. ayrımın sonu. Sayfa 181.